tadımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, dün başladık programımıza, biliyorsunuz bugün ikinci günümüz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz. Yine bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi vereceğim sizlere ama öncelikle programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali İhsan Yıldız'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. 14.55'e dek, yine 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımızı da hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de davet ediyoruz programımıza. Biliyorsunuz dün yeni yıl itibariyle yeni kavramından konuşmuştuk. Sizce yeni ne ifade ediyor diye sormuştuk. Bugün de o yarışmamız devam ediyor. Yeni sizler için neler ifade ediyor? Bence yeni diye başlayıp Facebook ve Twitter üzerinden hayatın sesleri hashtag ile ulaşabilirsiniz bizlere dedikten sonra yine bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı da hatırlatayım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak yarışmamıza katılabilirsiniz. Yarışmamızı bugün sonlandıracağız. Ve bakalım şanslı dinleyicimiz bizden ne kazanacak? İlerleyen dakikalarda duyuracağız bunu da sevgili dinleyicilerimiz. Hemen elektronik posta adresimizi de hatırlatalım siz sevgili dinleyicilerimiz için. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra Hayatın Sesleri'nin ilk müziği geliyor şimdi mikrofona.
Küçük dudağın söyledi şarkımızı, pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına, içli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına, her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına, olmadı kaldı benim her hevesim yarına, her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına, her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Sevdiyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına, boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına, olmadı kaldı benim Ankara kızlarını. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarını. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarını. Boş yere ağlama kalbini bağlama.
Evet, Ankara'dan rüzgarımızı estirdik ve şimdi Almanya'ya uzanıyoruz dinleyicilerimiz. Sevgili Egemen Cantürk telefon hattımızda. Merhabalar, iyi yıllar diliyoruz Ankara'dan.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de yeni yılınızı kutluyorum ekipçe. Ben de size iyi yayınlar diliyorum Berlin'den.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Almanya 2004'de, 2014'ü nasıl uğurladı? 2015'e nasıl girdi? En çok neler konuşuldu Almanya'da? Çifte vatandaşlık vardı. Göçmenler açısından daha pek çok konu itibariyle neler aktaracaksınız? Nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bize?
Evet, tabii 2014 yılı Türklerin beklentisine karşılık veren bir yıl değildi. Sadece baktığımız zaman çifte vatandaşlık konusunda önemli bir adımın atıldığını görüyoruz. Ama bu da yeterli değildi. Çünkü çifte vatandaşlık bütün Türkleri kapsayan bir yasa tasarısı olarak çıkmadı. Sadece burada doğan, yetişen Türk gençlerinin 18 ile 23 yaşlar arasında her iki vatandaşlıktan birisini seçmeye zorlandığı opsiyon modelinin kaldırılmasıyla sonuçlandı. Dolayısıyla burada yetişen Türk gençleri ikametgah ve eğitim durumlarını da onayladıktan ve belgeledikten sonra ancak opsiyon modeli kaldırıldıktan sonra her iki vatandaşlıktan birini seçmek durumunda kalmıyorlar artık. İki vatandaşlığı da artık ömürlerinin sonuna kadar devam ettirebiliyorlar. 20 Aralık'ta bu yasa yürürlüğe girdi. Bundan böyle az önce de söylediğim gibi burada doğan, yetişen Türk kökenli gençler iki vatandaşlığı da ömürlerinin sonuna kadar bir yerde tutabilecekler. Her iki ülkenin de vatandaşlığına sahip olabilecekler. Fakat ne yazık ki bu yasa tasarısı birinci kuşak Türkleri kapsamıyor. Burada 50 yıldan beri Almanya'ya emek veren, alın teri akıtan ve bu ülkeyi vergileriyle kalkındıran bu insanlar, bu Almanya'nın çilesini, kahrını çeken bu insanlar, yani birinci kuşak Türkler maalesef çifte vatandaşlık yasasından yararlanamadılar. Ya Türk vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürecekler ya da Alman vatandaşı olarak. Yani bu anlamda baktığınız zaman çifte vatandaşlık yasası elbette burada yaşayan Türk gençler açısından sevindirici bir gelişme. Fakat eksik, yani çok yeterli bir yasa olduğunu ben söyleyemeyeceğim. Çünkü genel olarak bütün Türkleri kapsayan bir yasa değil. Evet, gördüğümüz zaman Almanya'da Türklerin gerçekten daha önce 2 sene 3 sene öncesine gidecek olursak Almanya'da biliyorsunuz şu anda da bu süreç devam ediyor. Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü, yani NSU davası 1,5 yılını doldurdu. Geçen sene Mayıs ayında Münih Eyalet Mahkemesi'nde başlamıştı duruşmalar ve 1,5 yıldan beri gelinen noktada maalesef bir arpa boyu yol alınamadı. Bu da Türklerin beklentisine cevap veren bir oluşum değil. Çünkü neden diyecekseniz, başsanık Beate Çepe, NSU'nun baş teröristi, başsanığı Beate Çepe suskunluğunu koruyor, konuşmama hakkını koruyor ve dolayısıyla mahkemede de bir ilerleme söz konusu olamıyor. Müdahil avukatların çalışması bir yerde engelleniyor. Belirli işte mahkeme tarafından, savcılık tarafından bu anlamda da müdahil avukatların da yoğun şikayetleri var. Bir de tanıkların çelişkili ifadeleri de tabii ki buna tuz biber ekiyor. Böyle hepsini bir araya getirdiğimiz zaman NSU davasında maalesef devletin içindeki derinliklerin daha hala çözülemediği, mahkeme sürecinde çok somut adımların atılamadığını görüyoruz. Ve bu skandallar silsilesi de böyle sürüp gidiyor ve Türkler de bu durumdan son derece rahatsız. Biliyorsunuz 8 Türk, bir Alman polis memuru ve bir Yunan vatandaşı NSU tarafından katledilmişti. Hem de herkesin gözü önünde öğlen vakti. Bu insanlar Almanya'da, demokratik Almanya'da katledildiler ve hala bununla ilgili somut bir adım atılabilmiş değil. Bu da tabii ki buradaki Türk toplumunu oldukça rahatsız ediyor. Türk toplumunu rahatsız eden diğer bir konu da özellikle biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra Avrupa'da ve ağırlıklı olarak da Almanya'da artan İslam karşıtlığı. İslam karşıtlığı diyorum çünkü gerçekten bugün özellikle gelmiş olduğumuz nokta oldukça düşündürücü. İslam merkezlerine, dini mekanlara, camilere ve hatta mezarlıklara varıncaya dek maalesef saldırılar oluyor. Artık neredeyse her gün bir İslam kuruluşuna, bir camiye saldırı haberleriyle uyanıyoruz Almanya'da. Bu da oldukça tedirgin edici bir durum. İşte Almanya'da Berlin'de Şehitlik Camisi'ne, Berlin'de gene Mevlana Camisi'ne, Almanya'nın farklı eyaletlerinde, Hannover'de, Saarland eyaletinde biliyorsunuz cami saldırıları hala belleklerde. Ve bu anlamda da çok ciddi ve somut adımlar atılması gerekiyor. Bir de özellikle biliyorsunuz son aylarda Pegida adında İslam karşıtı bir örgütün pazartesi günü Dresden'de başlattığı mitinglere katılım her geçen gün, her geçen hafta diyelim daha da artıyor. 5000'lerde başlamışlardı. Şu anda 20.000'lere ulaştı Pegida'nın, özellikle İslam karşıtı örgütün bu mitinglerine katılım oranı. Ve neonaziler de bu mitinglerde yer alıyorlar ve artık söylemlerini orta kesime doğru yaygınlaştırmaya başladılar. Bu da İslam karşıtlığının, daha doğrusu İslam düşmanlığının ne derece önemli olduğunu, hangi boyutlara geldiğini de bir yerde gösteriyor. Fakat sosyologlar ve tarihçilerin birleştiği ortak bir nokta var. Bu anlamda bakacak olursak aslında diyorlar bu şaşırtıcı bir gelişme değil. Çünkü sistematik olarak Alman medyası ve maalesef bazı politikacıların, Alman siyasilerin de talihsiz açıklamalarıyla artık İslam karşıtlığı öyle boyutlara geldi ki Almanya'nın orta kesimini bile etkiler hale geldi. Bu Alman sosyologların ve tarihçilerin bir tespiti. Çünkü baktığınız zaman biliyorsunuz daha önce Christian Wolff, eski Federal Almanya Cumhurbaşkanı, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylemişti. Hemen arkasından Alman basınında fotomontajlı resimleri yayınlandı Wolff'un. Takkeli ve hilal bıyıklı resimleri yayınlandı. Ve biz bir İslam ülkesi mi oluyoruz? Başlıkları atıldı. Yani bir cumhurbaşkanının söylemiş olduğu kelimeyi bile çarpıtarak, farklı bir yöne çekerek Alman basınında bununla ilgili İslam karşıtı beyanları ve bununla ilgili yazıları okuduk. Ve bu en saygın dergilerden tutun da en popülist dergilere kadar maalesef yer aldı. Gazetelerde yer aldı.
Evet.
Bir tane sayfalarında yer aldı.
Evet, biz de zaten programlarımız aracılığıyla hep duyurduk. Duyurmayı da sürdüreceğiz sevgili Egemen Cantürk. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. 2015'te yine bol bol görüşeceğiz. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah umut ediyorum. Türklerin de burada en büyük umudu 2015 yılının gerçekten huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Biz de katılıyoruz bu güzel dileklere ve Almanya'dan Fransa'ya geçmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Fransa'da 2014 nasıl geçti? En çok neler konuşuldu diye soracağız. Sevgili Arzu Çakır şimdi telefon hattımızda. Merhaba, iyi yıllar diliyoruz Türkiye'den.
Merhaba, buradan da Türkiye'ye yürek dolusu selamlar ve iyi yıllar herkese, tüm ekibe.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Fransa'da Türklerle, Türkiye ile ilgili alınan kararlar nelerdi? Gündemde hangi olaylar yer aldı? Bir de malum 2015 yılına girdik. Ermeni soykırımı iddialarının da yıl dönümü. Fransa'nın da bu konudaki düşünceleri biliniyor. Neler aktaracaksınız sevgili Arzu bize?
Evet Nilgün Doruk, Fransa'da kamuoyu araştırmaları da bütün gazeteciler de hemfikir ki 2014'ün en önemli olayı yükselen aşırı sağ oldu. Front National, yani Ulusal Cephe Partisi, 2014 yılında beklenmedik bir başarıya imza attı. 46 yaşındaki lideri Marine Le Pen babasından partiyi devraldıktan çok kısa bir süre sonra %4'lerle devraldığı partiyi ülkenin birinci partisi yapmayı başardı. Başardı konusunu tırnak içinde tabii söylüyoruz. Bu başarı pek çok çevreyi korkutuyor. Başta burada yaşayan yabancılar olmak üzere. 2014'ün en önemli başarısı ise Marine Le Pen'in yine Front National Partisi'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde ettiği başarı oldu. %25 oranında oy aldı. Yaklaşık %25-24.8 oranında oy aldı. Ve Fransa'nın bir numaralı partisi olduğu yine yapılan anketler gösteriyor ki Marine Le Pen bu başarısını 2015'te de sürdürecek ve 2017'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en güçlü adayı. Marine Le Pen hem Avrupa'dan çıkma konusundaki tezleriyle hem de yabancılara karşı tezleriyle pek çok eleştiri alıyor ama ülkede ülkede yaşanan ekonomik kriz ve siyasi gözlemciler bu gidişin doğal bir gidiş olduğunu, kriz dönemlerinde bu tür yükselişlerin yaşanabileceğini dile getiriyor. Buna karşılık da Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ve Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği Halk Hareketi Birliği Partisi'nin oylarının ciddi anlamda geriye düşmesi, gerilemesi de önemli bir neden olarak gösteriliyor. Fransa Front National zaferiyle sarsıldı diyebiliriz 2014'te. İkinci önemli sarsıntı ise Fransa'da cihatçı saldırılar oldu. Pek çok Fransız vatandaşının Muhammed Merah olayından sonra 2013'te yaşanan yine Mehdi Nemuş'un bir Fransız cihatçı Suriye'de savaştıktan sonra geri dönüp Brüksel'de bir Yahudi okuluna saldırması, İngilizcesine saldırması ve 4 kişiyi öldürmesi ülkede çok ciddi endişe yarattı. Ciddi anlamda Fransa'daki Müslümanlar rahatsız oldu. Onlar da sokaklara döküldü. IŞİD ayrı, Müslümanlık ayrıdır. İkisini birbiriyle karıştırmak doğru değildir. Biri terör, diğeri bir haktan yana olan, barıştan yana olan bir inançtır diyerek sokaklara döküldüler. Fransa'da siyasetçiler de sağduyulu davrandı bu konuda. İkisinin karıştırılmaması gerektiği konusunda Fransız halkını uyardı ve ciddi anlamda, çünkü İslamofobi tartışmaları ve saldırılar başlamıştı, sokak eylemleri başlamıştı. Her iki tarafında sağduyusu sayesinde Fransa bu tartışmaları kapattı. İslamofobi tartışmaları yıl sonuna doğru soğudu diyebiliriz. Fakat Fransa'dan IŞİD saflarına 1200'ün üzerinde cihatçı gitmesi, cihatçı gencin katılması yeniden tartışma konusu oldu. Fransa Avrupa'da ciddi bir rekora imza attı bu anlamda. Avrupa'nın en çok militan gönderen ülkesi oldu. İşte bu nedenle de yıl sonunda Temmuz ayı ortalarında çok sert bir terörle mücadele yasası geçti Fransa'dan ve Fransa insanların pasaportlarına da, daha doğrusu genç çocukların pasaportlarına dahi el koyarak ne pahasına olursa olsun cihat saflarına katılmaması için bütün önlemleri ortaya koydu diyebiliriz. Bu tartışma sanıyoruz 2015'te de devam edecek. Üçüncü büyük olay Nicolas Sarkozy'nin geri dönüşü oldu. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Türkiye ile de ilişkileri hayli sıkıntılı noktalara getirmişti hatırlanacağı gibi. Hakkındaki 11 yolsuzluk dosyasına rağmen siyasete geri dönme kararı aldı. Manşetler.
Evet, sevgili Arzu Çakır, bir de 2015 Ermeni soykırımı iddialarıyla son bir cümle alabilirsek.
Tabii. Son olarak 2015 tabii Türkiye-Fransa ilişkileri açısından çok önemli olacak. Çünkü bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Doğu Perinçek davası görülecek. İnkar yasası ile ilgili bir karar olacak bu. Burada Fransa taraf olarak kendini belirledi. Bu dava çok önemli. Yıla bu davayla başlayacağız. Ardından 24 Nisan biliyorsunuz 100. yıl dönümü olarak burada anılacak 1914 olaylarının. Burada da pek çok eylem olacak, gösteri olacak. Burada bir müze açılacak, soykırım müzesi açılacak. Hükümet bu açılışlara iştirak edecek derken Türkiye ile Fransa arasında oldukça gergin günler yaşanacak diyebiliriz. Ama 2014'te François Hollande'ın Türkiye ziyaretiyle ilişkiler, Türkiye ile ilişkiler giderek ısınmıştı ve yakınlaşmıştı. Dolayısıyla karşılıklı bir diyalog söz konusu.
Evet.
Bu konuda da yaşanacaklar sanıyoruz tarafların açıklamalarıyla. Doğru bir seyre oturacaktır. Fakat 2015 gerçekten son derece hareketli günler vaat ediyor diyebiliriz.
Evet, biz de bu hareketli günleri dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Yine görüşmek dileğiyle sevgili Arzu Çakır. Ve sevgili dinleyicilerimiz, hayatın seslerine yine müzikle devam ediyoruz. Zeki Müren geliyor bu kez mikrofona. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.
Gözlerini içine başka hayal girmesin. Gözlerini içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin.
istersen yum gözlerini. Tıpkı düşünür gibi. Benden evvel başkası. Sakın seni görmesin. Benden evvel başkası. Seni görüp sevmesin. Kıskanırdım seni ben, kendi gözümden bile. Nasıl verirdim seni bir gün yabancı ele? Sana gelen yollarda daima beni bekle. Benden evvel başkası. Sakın seni görmesin. Benden evvel başkası. Seni görüp sevmesin.
Tarihte bu hafta. 15:25 sevgili dinleyicilerimiz. Duyduğunuz bu jingle'la birlikte her hafta bugün tarihe bir göz atacağız. Tarihin önemli olaylarını değerlendireceğiz. Konuğumuz araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı bizimle birlikte olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş İyi yıllar diliyoruz. Bütün bir yıl boyunca birlikte olacağız.
Sizlere de
haftanın bugününde. Evet, şimdi bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biridir aslında. Birincisidir tarih bilinci, ama tarihi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz düşüncesiyle biz tarihte bu hafta köşemizi oluşturduk. Sizinle birlikte götüreceğiz. Siz neler söyleyeceksiniz?
Arkadaşlar bir araya gelince eski günleri mutlaka konuşurlar da, niyeyse toplum olarak biz eski günlerimizi çok konuşmayı bilmiyoruz. Çünkü çok fazla ilgilenmiyoruz diye düşünüyorum. Kırgızların güzel bir lafı var. Geçmiş geleceğin öğretmenidir diyorlar. Belki de tarihimizin çok zengin ve çok gerilere gidiyor olmasının rahatlığından kaynaklanıyor bu. Biraz evet. Bol olan şeyin kıymeti pek bilinmiyor.
O zaman hemen bir başlangıç yapalım isterseniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye olma statüsünü elde ettik sanıyorum yıllar önce bugün, değil mi?
2 Ocak 1951'de.
Evet.
Daimi 5 üye ilave olarak 10 tane daha üye var. Bunlar dönüşümlü olarak onlar da görev yapıyorlar ve başkanlık da onların aralarında dönüşümlü olarak birbirlerine devrediliyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler üyesi olarak statüsünün, konumunun bir kademe daha yükseldiğinin bir belirtisi o. 1951'de birazdan bahsedeceğiz çünkü uzun bir zaman sonra, İstiklal Savaşı'ndan sonra daha doğrusu, askerimizin bir de yabancı topraklara yine Birleşmiş Milletler kararı ve görevi dahilinde gitmişliği var.
TRT 1, TRT 2, TRT 3 var. 1975'te yayına başladık. Bu çok önemli bizler için. Dinleyicilerimiz için de aslında.
Şimdi ben yaşım itibariyle biz TRT 3'ü UKV 88 olarak ilk öğrendik. Çünkü o zaman FM bantlı radyo evlerde çok yoktu. Şanslıydık biz çünkü yurt dışında akrabalarımız vardı gelirken getirdikleri radyolarda. Onlardaki FM bandı UKV olarak telaffuz ediliyordu ve sınıfta arkadaşlar birden UKV'de 88 mutlaka bakın çok iyi müzik yayını var diye birbirimizi haberdar ettik. Şimdiki gibi tabii böyle cep telefonu, evlerde telefon yok o zaman. Ve biz TRT 3'le öyle tanıştık. Güzeldi müzik yayınları. Çok da öğreticiydi. Belgeseller de olurdu ve
gündüzleri dinleyemezdik ama Ankara'da.
Okulda tabii o zaman şimdiki gibi değil okula radyo falan sokmak ne mümkün. Fakat gündüzleri evlerde uzun dalgadan Ankara Radyosu'nu insanlar dinlerdi ve radyo genelde evlerde o yıllarda sabah ilk kalkanın düğmesini açtığı evin olmazsa olmaz hareket odaklarından bir tanesi. Orta dalga varsa eğer radyoda İstanbul Radyosu'nu dinleyebilirdiniz ama gündüz dinleyemezdiniz. Onun mutlaka teknik bir açıklaması vardır ancak hava karardıktan sonra. Ama eğer kısa dalga bir radyonuz varsa o zaman bütün dünyaya o zamanki bakış açımızla ulaşabilmek mümkündü. 2 Ocak 1993 Somali'ye görevli olarak bir askeri birliğimiz
gitti. Yolladık, evet.
43 yıl sonra ilk defa. 43 yıl evvel de Kore'ye giden bir birliğimiz var. Ben burada tarihle ilgili bir şey belirtmek istiyorum.
Lütfen.
Biz Kore'ye bir Tugay yolladık diye hep telaffuz ediliyor. Evet, Tugay büyüklüğünde bir birlik yolladık ama aslında onun muharip yani savaşçı olan birlik kısmı bir piyade alayıydı. O da 241. piyade alayıdır ve hala Lüburgaz'da konuşludur. Sancağı olan bir alaydır çünkü muharebe görmüştür. Hatta o sancak bilfiil oradaki o meşhur süngü muharebelerinde de bilfiil bulunmuş bir sancak. Kore'de 2 Ocak 1951'de Türk birliğinin düşmanla o gün teması olmuyor. Mevzileri tahkim etmeye devam ediyorlar. Ve o an mevzinin Birleşmiş Milletler Ordusu mevzisinin sol kanadının emniyetini alan birliktir o. Hatta bu kararlı tahkimat ve bir de orada Türk birliğinin bulunduğunu bilmelerinden dolayı düşmanın düşündüğü bir çevirme taarruzundan vazgeçtiğini de bilfiil oradaki karargâhtan Amerikalı bir komutan hatta Türk birliğine de bu mesajı bir teşekkürle birlikte ileterek
evet, 53 yıl önce yaşadığımız bir olay.
Evet.
Tabii doğumlar da var, alacağımız değil mi? Doğumlarla anacağımız kişiler de var.
Hatta vasiyet etmiş beni doğum günümde onun diye. 2 Ocak 1943 sevgili Barış Manço'nun doğum günü. Güzel bir vasiyet. Beni öldüğüm günle değil doğduğum günle.
Evet, şu anda da dinleyicilerimiz duyabiliyorlar herhalde. Dönence şarkısını dinleyebiliyoruz aynı zamanda sevgili Barış Manço'yu anarken.
Hem müzisyen, hem besteci, hem yorumcu.
Yurt dışında da her anlamda ülkemizi çok güzel temsil etmiş bir sanatçı aynı zamanda.
Sinema oyunculuğu da var. Evet. Baba Bize Eversene filminde. Ben nesil olarak tabii sevgili Barış Manço TRT o programı yaparken çocukların ıspanak yemelerini tavsiye ederken ben çoktan zaten ıspanağı seven ve yani delikanlılığıma gelmiştim ama gerçekten insanların nüfusun hemen hemen hepsinin gönlünde bir yer edinebilmek her insana
çok önemli, nasip olmaz,
nasip
değil
olacak
mi? Evet, evet.
Bir şey ve döneminin de gerçekten ilerisinde olan müzisyenlerimizden bir tanesi. Madem tarih, müzik tarihi, Mazhar Alanson ile beraber de çalışmaları var. O Kaygısızlar diye bir grup var. Mazhar ve Fuat'la birlikte. Ve yabancı dilde de yani şarkılar söylüyorlar, yapıyorlar. Ve ben o da biraz daha müzik teknik ayrıntısına giriyor ama gitarlarında vah vah pedalı kullanıyorlar mesela daha o yıllarda.
Evet.
Çok hakikaten dönemin ilerisinde olan insanlar. Onu da böylece rahmetle,
evet, sevgiyle, rahmetle anmış olduk. Hatta takılarıyla da, değil mi, gönlümüze yer etmiş. Sizde de var aynı takılarda. 400'de
ben de var. Çünkü çok özenirdim ben hakikaten Barış Manço'nun müziklerine.
Evet, müziklerini. Evet, gerçekten her anlamda besteleriyle, hı-hı, güfteleriyle her anlamda mükemmel bir sanatçıydı. Tekrar saygıyla kendisini andıktan sonra bir başka... Tabii o da sanatçı çünkü Türk öykü, hı-hı, ve masal yazarı, hı-hı, derleyicisi, çok önemli bir kişilik. Eflatun Cem Güney'in de ölüm yıl dönümü bugün.
1981'de, hı-hı, 2 Ocak'ta. Bu biraz da vefa borcu çünkü bilmek gerekiyor bu insanları. Mutlaka ki bu masalları bize de birileri anlattı. Kendisinin bir de Danimarka'da bulunan Andersen kurumundan 2 kere ödül almışlığı var. Andersen tabii ki dünya genel edebiyatında masallarla çok...
Açıl Sofra Maçıl'la mıydı? Evet. Dede Korkut masallarıyla, değil mi, bir diğeri de?
Bir de Eflatun Cem Güney'in bunları sadeleştirilmiş Türkçe'ye çevirmesi en büyük hizmetlerinden bir tanesi. Yoksa çünkü insanların bir bağ kurup da hani bunları yaşatabilmeleri çok mümkün olmayabilir. Hı hı. Dertli Kaval diye mesela onun derdiği bir masal var. Dertli Kaval.
Ersen'in şarkısıyla bir bağlantısı var mıdır bu Dertli Kaval'ın?
Yok ama Kaval tabii çobanlar... bir şey anlatayım. Bir gün anneme dedim ki anne bu salataya niye çoban salatası deniyor? Oğlum dedi çoban dağın başında ne bulsun? İşte bulduklarını doğrar, kendisine yemek hazırlar. Çok yalnızlık mesleği. Sürüsü var, köpeği var, bir tane de kavalı var. Mutlaka ki o da dertlenip de Anadolu insanı bu duygularını çalgıyla, evet, ifade ettiğinde kavalın hakikaten sesi biraz dertlidir, dokunur yani insanın yüreğine. Ersen'in bu şarkısı yine bir dertli kavalın tabii betimlemesi. Ama esas Eflatun Cem Güney'in Dertli Kaval masalı vaktiyle yine TRT'nin radyo tiyatroları programında o kuşağında evet, radyoda
hatta
sahnelenmiş
zaman,
eserlerden bir tanesi.
Biz sohbetimizi sürdürürken Ersen'in o Dertli Kaval şarkısı da, hı-hı, bizim konuşmamızın altından gitsin. Fonda dinleyicilerimiz de dinlesinler Dertli Kaval'ı. Bu arada İstanbul Radyosu'nda Bir Varmış Bir Yokmuş adlı, hı-hı, bir programda masallar da evet, anlatırdı, değil mi Eflatun Cem Güney?
İleriki yaşlara kadar çok faal olduğunu görüyorum ben. Çok üretken olduğunu. Güzel bir şey ve gerçekten masal deyip geçmemek lazım. Masalların, hele bizim nesiller, şimdiki bu teknolojik imkanların hiçbirisinin olmadığı dönemde, evet, masal, tarihi öğrenme ve hayal gücünüzün sınırlarını geliştirmek için elinizdeki 3-5 kaynaktan, hı-hı, bir tanesi.
Evet. Şimdi geleneksel halk hikayelerimizi, masallarımızı derlerdi, hı-hı, belki ama kendi, hı-hı, yazdığı masallar da vardı, evet, tabii pek, hı-hı, çoğuyla. İşte biz onlarla tanıdık, sevdik, hatta büyüdük, hı-hı, diyebiliriz, değil mi?
Kendisini de almış olalım. Bizlerde olalım, hakkı var.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çabuk geldik, değil mi, programımızın sonuna? Vallahi daha evet, aslında tarihte bu hafta deyince pek çok gün vardı değineceğimiz, hı-hı, ama biz içinden böyle birkaç tanesini derledik. Önümüzdeki hafta yine bu bölümde dinleyicilerimizle olmayı sürdüreceğiz. Çok
İnşallah,
teşekkür ediyoruz
bugün
için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı İstemihan Varışlı'ydı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve müzikle devam ediyoruz haftanın seslerine. Emel Sayın geliyor bu kez mikrofona, dilimi bağlasalar.
Dilimi bağlasalar seni. Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.40 gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Belçika'ya uzanıyoruz. Sevgili Mustafa Ulusoy var hattımızda. Merhaba, iyi günler.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, iyi yıllar diliyoruz biz de. 2014 nasıl geçti Belçika'da diye sormak istiyoruz. En çok neler konuşuldu? Türklerle ve Türkiye ile ilgili alınan kararlar nelerdi sevgili Mustafa Ulusoy?
Evet, ben de sizlerin vesilenizle bütün dinleyicilerimizin yeni yılını tebrik etmek istiyorum. 2014 yılı Belçika'daki Türkler açısından diğer yıllardan özel bir yıl oldu. Farklı bir yıl oldu, özel bir manası vardı. Çünkü 1964 yılında yapılan işçi göçü anlaşmasının 50. yılıydı Belçika'da. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da bir 50. yıl kutlaması yapılmıştı. Hollanda ile ilişkilerin 400. yılı yapılmıştı. Aslında bu üçüncü tecrübeyi de Belçikalı Türkler yaşamış oldular. Bununla ilgili olarak tabii 2014 yılı girmeden önce başta Brüksel Büyükelçiliği'nin aldığı bir inisiyatifle buradaki değişik farklı sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platform kurulmuştu. 50. yılla ilgili olarak, hatta ben de bizzat bu oluşumda yer almıştım. Türklerle ilgili olarak bir dizi faaliyetler düzenlendi. İlk olarak yılın başında şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde başbakan olduğu dönemde katılımlarıyla çok hoş bir salonda yılın açılışı yapılmıştı. Onun akabinde yıl içerisinde değişik faaliyetlerle 50. yıl kutlamaları oldu. Çok sayıda sergiler açıldı. Özellikle ilk yılların görüntülerini yansıtan belgeseller hazırlandı. Birkaç farklı platform oluşturuldu. Burada Belçika devlet kurumlarının da bazı inisiyatifleri desteklediklerini gördük. Onlar da bu konuyu önemsediklerini gösterdiler. Değişik kurumlar ve özellikle bakanlıklar seviyesinde, örneğin Dışişleri Bakanlığı, Didier Enders Dışişleri Bakanlığı olarak hoş bir resepsiyon düzenledi 50. yılı için Türklerin. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı da öyle bir resepsiyon yaptı. Dolayısıyla hem Belçika Devleti tarafından hem Türkiye Devleti tarafından aslında bir 50. yıl anması hassasiyetle geçirilmiş oldu. Tabii bu konuyla ilgili olarak herkes beklentileri daha yüksek olanlar oldu. Bu konuyla ilgili memnun olanlar oldu. 50. yıl için mutluluktan daha çok ağlamak gerekebilir. Üzüntülerle dolu bir 50 yıldı diyenler oldu ama sonuçta bu 50 yılı Belçika Türklerle beraber 2014'te tamamlamış oldu. Bunun dışında Belçika'da Türkler için 2014 yılı seçimler yılıydı. Avrupa Parlamentosu seçimleri, Brüksel bölge seçimleri, diğer seçimlerle birlikte yapıldı. Değişik partilerden çeşitli Türkler bu seçimler üzerinden parlamentolara girdiler. Ve aynı zamanda da Türkiye ile ilişkiler bakımından da Belçika bu son dönemde hayli yakınlaşma gösterdi. Özellikle ticari ilişkilerde de Türkiye ile yakınlaştı ve 2014 yılının aslında Belçika ile Türkiye arasında ilişkilerin olumlu yönde ilerlediği, ivmenin arttığı bir 50. yılında etkisiyle bir yıl olmuş oldu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy. Yeniden birlikte olmak dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Belçika'dan Hollanda'ya geçiyoruz bu kez sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili Yusuf Özkan hattımızda. Merhabalar, iyi yıllar diliyoruz.
Merhaba İlgün Doruk, iyi yıllar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollanda'da 2014 nasıl geçti? Türklerle Türkiye iç üzerinde alınan kararlar var mıydı? Gündemdeki konular nelerdi Hollanda'da?
Göçün 50. yılı nedeniyle karşılıklı etkinliklerle başladı. Ancak yılın sonuna doğru ilişkilerdeki bahar havası biraz kendisini soğuk bir havaya bıraktı. Özellikle yılın son 3 ayında Hollanda'ya yaşayan Türkiye kökenli gençlerle ilgili hükümet kaynaklı bir takım araştırmalarda bu gençlerin radikal İslamcı örgütlere sempati duyduğu yönündeki açıklamalar buradaki Türk toplumunun, Türk gençliğinin yoğun tepkisine neden oldu. Yine siyasette Türk kökenli milletvekillerinin uyum konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle partilerinden ihraç edilmesi, İşçi Partisi'nin iki Türkiye kökenli milletvekilini ihraç etmesi ciddi anlamda iki ülke arasında gerilime neden oldu. Özellikle buradaki Türk gençlerine yönelik açıklamalar ve hükümetin Türkiye kökenli dini oluşumlarla ilgili araştırma isteği Ankara-Lahey arasında yoğun bir gerilime, tartışmaya neden oldu. Son dönemde karşılıklı açıklamalarla gerilim hali tırmandı. Ancak Hollanda tarafı Türkiye'den gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı ve ilişkileri yumuşatma yönünde açıklamalarda bulundu. Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek de uyumdan sorumlu bakanlık. Yıl sonuna doğru yaşanan bu gerilimin ardından özellikle Hollanda'nın geri adım atmasıyla tansiyon bir anlamda düşmüş oldu.
Bu düşen tansiyonun hep böyle devam etmesini dileyelim ve çok teşekkür edelim sevgili Yusuf Özkan, yine birlikte olmak dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, son olarak Danimarka'ya uzanalım istiyoruz. Danimarka'da bakalım neler olmuş, sevgili Ünsal Turan'dan dinleyelim. Merhaba, iyi yıllar diliyoruz.
Merhabalar, ben de önce sizlerin ve tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Danimarka'da neler konuşuldu 2014'te, 2015'e nasıl girdi Danimarka?
Evet, 2014 yılı oldukça hareketli geçti Danimarka'da. Tabii bütün bir yıla damgasını vuran olaylar vardı. Ben öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilkini Mart ayında yaşadık. Mart ayının 16'sı, 17'si, 18'i gibi. Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve eşi Danimarka'ya resmi bir ziyarette bulundular. Ve Danimarka Kraliçesi 2. Margaret'e ve ailesi tarafından karşılandılar. Danimarka Kraliçesi ilk kez bir devlet başkanını hem havaalanında merasim bölüğüyle hem de sarayının önünde merasim bölüğüyle karşıladı ve ilk kez bir devlet başkanını kendi sarayında ağırladı. Yani Cumhurbaşkanımız ve eşi Danimarka'da kaldıkları süre içerisinde kraliçe tarafından sarayda ağırlandılar. Hem kraliçe hem de Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül karşılıklı verdikleri yemeklerle de Danimarka'da bulunan Türk toplumunun üst düzey yetkilileri ve Danimarka toplumunun üst düzey yetkililerine davet ettiler. Çok güzel bir ziyaretti ve bu ziyaret sırasında Danimarka arasında da yeni anlaşmalar, ticari ekonomik anlaşmalar imzalandı. Tabii Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra gene dikkati çeken bir başka olay vardı. O da Danimarka'da bulunan ama bu geçtiğimiz ay Türkiye'ye dönen hizmet süresi dolduğu için doçent doktor Ahmet Onay din müşavirimizin girişimiyle Kur'an-ı Kerim'in dancası basıldı. Ve şu anda Kur'an-ı Kerim'in dancası Danimarka'da en çok satan 4 kitap arasında, yani Danimarkalılara kendi dillerinde bundan böyle İslam dini daha kolay öğretilmiş olacak. Bu da gerçekten güzel bir hizmetti. Bu hizmetin olayın dışında tabii Danimarka'da sizin de malumunuz Mayıs ayında bir müzik yarışması vardı. Eurovision müzik yarışması. Ve Danimarka bu müzik yarışmasında başarılı bir şekilde atlattı. Her ne kadar Türkiye katılmadıysa, tabii Türkiye'nin katılmaması en çok Danimarka'da yaşayan Türkleri üzdü. Fakat Eurovision'un ardından Türkleri sevindiren olay ise seçimlerde oy kullanma haklarıydı. Yani Danimarka'da yaşayan Türkler ilk kez yurt dışında oy kullanmanın sevincini ve heyecanını birlikte yaşadılar. Ve Danimarka'da oldukça yüksek bir katılım oldu. Vatandaşlarımız seçim sandıklarına koşarak Türkiye'deki seçimlerde söz sahibi olmaya çalıştılar.
Evet, sevgili Ünsal Turan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, aktarımlarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, dün yeni kavramı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni sizler için neler ifade ediyor diye sormuştuk. Yarışmamızın konusunu yeninin oluşturduğundan söz etmiştik. Bununla ilgili programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz. O kadar çok telefon aldık ki sevgili dinleyicilerimiz. O kadar çok sosyal medyadan paylaşım aldık ki bunlardan bir tanesini siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Levent Erçin demiş ki, yeni bilinmeyendir. Başlangıçtaki ilk duyguysa meraktır. Yeniye karşı olumlu yaklaşım, merak duygusunun yanına keyifli bir heyecan katar. Olumsuz yaklaşımsa yeni karşısında tedirginliğe neden olur. Yeninin yaşama dahil olması bir süreçtir. Yaşama olan etkisiyle doğru orantılı olarak olumlu olumsuz tepkilere neden olur. Mevcut halin devamında çıkan çıkarı olanlar, değişiklikten zarar görecek olanlar bu durumun herhangi bir biçimde değişmesini istemezler ve her türden yeniliğe baştan karşı çıkarlar demiş. Biraz daha devam etmiş ve sonlarına doğru demiş ki, yeni eskimiştir diyemesek bile yeninin artık başlangıçtaki duygulara neden olmadığını söyleyebiliriz. Yeniye alışılmıştır. Alışkanlıksa ancak başka bir yeniyle etkilenebilir, değiştirilebilir demiş. Hayatın seslerinin İlk günkü heyecanı, beklentiyi canlı tutacağına olan inançla başarılar diliyorum demiş Sayın Levent Erçin'e. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Evet, sıra geldi yarışmamızı neticelendirmeye. Az önce de söylediğim gibi gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz. Pek çok telefon geldi, pek çok ileti geldi. Facebook ve Twitter'dan da paylaşımlarınız vardı. Ve biz bunların arasında yapılan kura sonucunda, hatta kuramızı da az önce stüdyomuzdaki konuğumuz Sayın İstemihan Varışlı çekti sizler için. Almanya'dan Necati Sezer yarışmamızın bu haftaki kazananı oldu sevgili dinleyicilerimiz. Necati Bey demiş ki, yeni için sevgili dinleyiciler, yeni benim için her güne yeniden başlamak demek demiş. Ayrıca hepimizin yeni yılını da kutlamış, programımıza hoş geldin demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Necati Bey'e. Ancak hediyemizi ilerleyen günlerde diğer yarışmacılarımızla birlikte Necati Bey'e de göndereceğiz hediyemizi belirlediğimizde. Necati Sezer adlı dinleyicimize buradan kutluyoruz. Almanya'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Her güne yeniden başlamak demiş ya, her günün yeni bir umut olması dileğiyle ve o umudun gerçeğe dönüşmesi dileğiyle diyoruz biz de sevgili dinleyicilerimiz. Adreslerimizi ve telefonlarımızı hatırlatalım. Siz sevgili dinleyicilerimize bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız program boyunca 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Yalnız programımız esnasında bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Programımızın sonrasında ve yine programımız içerisinde elektronik posta yoluyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz internet adresimiz dedikten sonra Facebook ve Twitter üzerinden de bize yazabilirsiniz. Programımızla ilgili görüşleriniz olabilir, düşünceleriniz olabilir, hatta önerileriniz olabilir. Bunları bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri programımızın adı biliyorsunuz. Facebook ve Twitter'dan da Hayatın Sesleri diye girerek bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Günler, saatler, dakikalar birbirini kovalıyor. İşte bitirdik bile bugünkü programımızı. Hatta bu haftayı da bitirdik böylece sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra yeniden birlikte oluncaya dek iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.